Ayrım 27. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 381. Çalınan Bıçak. Teva. Bir zamanlar Chuoh Chitae köyünde pasaklı, yaşlı bir karı koca yaşamaktaymış. Onlarla birlikte torunları Tiny Flower, küçük çiçek ve karısı White Corn, beyaz mısırda otururmuş. Genç çiftin bir de kız bebekleri varmış. Havalar soğumaya yüz tutmuşmuş. Kışa hazırlık olsun diye Tiny Flower her gün dağlara, geyik avına çıkarmış. Bir gün evden çıktığından hemen biraz sonra White Corn su kabını kaptığı gibi Green Willow gölüne gitmiş. Oraya vardığında kabını doldurmuş, suya eğildiğinde suyun dibinde yatmakta olan büyülü bir değnek çarpmış gözüne ve uzanıp almış onu. Bu değnek Yellow Kachina halkının reisine aitmiş. Bu adam büyük güçlere sahipmiş ve görevi her gün bütün yönlere doğru yağmur, fırtına ve bulut göndermekmiş. Reis gölden çok uzakta otursa da oturduğu yerden White Corn'u izleyebiliyormuş. Onun ne kadar güzel bir kadın olduğunu fark edince onu tavlamak için büyülü değneğini kullanmışmış meğer. Bir çalının arkasından fırlayarak "O değneği alamazsın, o bana aittir" diye bağırmış. White Corn gülerek ok gibi yerinden fırlayıp reis de peşinde gölün etrafına koşmaya başlamış. Kadın yakışıklı bir yabancının peşine düşmesinden pek hoşlanırken reisin de aklından bu güzel kadını karısı olarak elde edebilmek geçiyormuş. Sonunda nefesi kesilen White Corn bir yerde durup değneği sahibine vermiş. "Bayan White Corn, suyunuzdan biraz verir misiniz acaba bana?" White Corn su kabını olduğu gibi ona uzatmış ve o da bir parça içip geri vermiş. White Corn, bizdeki adetlere göre biri ona sunulan suyu sonuna kadar içip bitirmediği takdirde kalan su üzerine dökülür demiş. Şimdi ise peşinde White Corn kaçmakta olan reismiş. Ama yavaş koşuyor ve kadının suyu üzerine dökmesini keyfini çıkarıyormuş. "Bayan White Corn, benim yerime gitmeye ne dersin? Nerede oturuyorsun?" "Pek uzak değil. Faint Coward Dağı'nın tepesinde oturuyorum." "Tamam, gelirim seninle." White Corn su kabını boşalttıktan sonra onu baş aşağı gölün kenarına bırakmış. Her ikisi de büyülü çubuğun üstüne oturmuş ve göz açıp kapayana dek Flint Coward Dağı'nın tepesine ulaşmışlar. Reisin evinin damında sedir ağacından yapılma bir merdiven varmış. İkisi merdivenden aşağı inerek eve girmişler. Reis hiç vakit kaybetmeden, "Bayan White Corn, işte bu benim evim ve artık senin de evin sayılır," demiş. White Corn oyuna getirilmişmiş. İstese de istemese de artık reisle beraber yaşamak zorundaymış. Tiny Flower eve dönüp de karısının evde olmadığını görünce elindeki her şeyi atıp doğru büyük babasının evine koşmuş. Büyük babası, "Evladım," demiş. "Onun su kabını gölün kenarında baş aşağı bırakılmış bir halde bulduk. Sorup soruşturduk ama onu ne gören vardı ne bilen." Tiny Flower yine de karısını aramaya devam etmiş ve onu köydeki her evde tek tek aramış ama bir sonuca varamamış. Bebek durmadan ağlayıp duruyormuş. Büyük baba ve büyük annesi karnı doysun diye onu köydeki süthaneye götürmüş ama bebek gece gündüz ağlamaya devam etmiş. Bebeği oyalamak için yaşlı çiftin ve Tiny Flower'ın elinden gelen tek şey onu sallamakmış. Günler gelip geçtikçe Tiny Flower'ın içindeki hüzün daha da artmış. Damda yatıyor ve yas tutuyormuş. Hatta eve döndüğü ilk gece yere atmış olduğu dağ aslanı postundan ok torbası hala yerde duruyormuş. Büyük baba en sonunda "Büyük anne örümceğe başvurmalısın," demiş. Ağını dünyanın her köşesine örebildiği için White Corn'un nerede olduğunu bir tek o bilecektir. Elinde küçük bir torba, içinde kutsal mısır unu yemeği de olmak üzere yiyeceklerden oluşan armağanlarla Tiny Flower büyük anne örümceği ziyarete gitmiş. Birçok gün yürüdükten sonra onun evine varmış. İçeri kabul edildiğinde "Büyük anne, bu bir saygı ve itibar evi ve ben hoşgörüne sığınarak bu eve adım atmış bulunuyorum," demiş. "Yüreğimde bir ağırlık var ve acı düşünceler zihnimi rahatsız ediyor. İzninle sana dert yanmak istiyorum." Ve ona kaybolan karısından ve durmadan ağlayan bebeğinden söz etmiş. Büyük anne örümcek, "Evladım," demiş. "Karın Yellow Kachina halk reisinin onu alıp götürdüğü Flint Coward Dağı'nın tepesinde. Onu geri getirmeliyim. Önce eve git, kendini kutsal suyla yuğ ve torbana ok doldur. Sonra yanıma dön ki sana bazı talimatlar ve büyülerimden vereyim." Tiny Flower bir telaş yola çıkmış ve 4 gün içinde evine ulaşmış. Özenle bedenini arındırdıktan sonra bir sonraki gün güneş doğmadan uyanıp ayağa kalkmış. Büyük Ruh'a mavi mısır aşı sunduktan sonra tekrar yola çıkmış. 3 gün içinde büyük anne örümceğin evine varmış. "Evladım, şu tütün çubuğunu, tütün torbasını ve büyülü değneği al," demiş büyük anne örümcek. Tam reisin evine vardığında, "Büyülü çubuktan bir ısırık al ve bunu tükürüğünle karıştırıp bedenine sıva." Tütün çubuğunu ve tütünü, "Reis büyülerinle sana saldırdığında kullan. Kazandığın takdirde karına kavuşursun ama kaybedersen Whitecorn artık onundur." Tiny Flower, kendini kutsayan ve korkmamasını söyleyen büyük anne örümceğe teşekkür etmiş. Sonra da çubuğu, tütün torbasını ve büyülü değneği çıkınına yerleştirerek yola çıkmış. Yolculuğu birkaç gün sürmüş çünkü yolun üzerinde aşmak zorunda olduğu Shu Fan Ne ve Doa Jiwi'ye dağları varmış. Sonra da onu Flint Covert Dağı'na götürecek olan ayı izlerini sürmüş. Tiny Flower hiç vakit kaybetmeden reisin evini bulmuş ve bacasından tütmekte olan dumanı görmüş. Böylece evin damına tırmanmış ve şiddetle tepinmeye başlamış. Whitecorn dışarı uğramış. "Ah kocacığım," demiş. "Neden geldin ki buraya? Yellow kaçına halkı ve reisleri o kadar acımasızlar ki başına kötü şeyler gelebilir." Tiny Flower, "Telaş etme sen," demiş. "Seni eve götürmeye geldim." Whitecorn, "Önce reisin eve dönmesini beklemelisin," diye karşılık vermiş. "Artık onunum ve benim evde olmadığımı anladığında o kadar hiddetlenecektir ki peşimize düşecek ve bizi mutlaka öldürecektir." Güney'e fırtına ve yağmur götürmeye gitti ve öğleden sonra akşam yemeği için eve dönecektir. Whitecorn beklerken Tiny Flower'a bir parça mısır ekmeği ikram etmiş ve derken öğlen vakti reis eve dönmüş. Yüksek bir sesle, "Burnuma kül kokusu geliyor, kül kokusu," demiş. Whitecorn, "Sen burada birilerine yiyecek ikram etmişsin." "Hayır, hayır, burada kimseler yok. Kim cesaret edebilir ki gelmeye?" "Yanında birinin olduğunu biliyorum. Nerede o?" Whitecorn, "Ya evet, biri var burada," diye itirafta bulunmuş. "O kocam, beni eve geri götürmeye gelmiş." Reis şiddetle, "Nerede o?" diye sormuş. Kısık bir sesle, "Öbür odada," demiş. "Neden ortaya çıkmıyor ki? Çağır onu buraya." O anda Tiny Flower ortaya çıkmış. "Oo, bakın kim var burada. Tiny Flower, geyik avcısı. Görelim bakalım hangimiz daha erkek ve hangimiz daha fazla güce sahip Whitecorn'a sahip çıkmak için." Tiny Flower, "Acı bana, ne büyülü güçlerim ne de bildiğim oyunlar var," diye karşılık vermiş. "Ancak sen ne dersen onu yapmak zorundayım." Reis odanın ortasını göstermiş. "Şu kapak taşının üstüne otur bakalım," demiş ve Tiny Flower denileni yapmış. "Whitecorn, gel ve yanımda dur." Ve Whitecorn reisin yanına gitmiş. Reis bir çubuk doldurmuş, yakmış ve Tiny Flower'a uzatmış. "Al da tüttür şunu," demiş. Tiny Flower çubuktan nefes aldıkça puf puf diye dumanlar yükselmiş havaya. Çok geçmeden kafası iyi olmuş. Sağa sola, ileri geri sallanmaya başlamış ama devrilmemiş. Reis, "Bir şeyi iyi bilmelisiniz. Bir şeyi iyi bilmelisiniz," diye bağırmış. "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiç gece hayatım yok benim. Ne yazık değil mi bana? Ne yapsam gündüz gözüyle yaparım ben. E o zaman ruhların yaptıklarını nasıl bilebilirim ki?" Tütünün bir işe yaramadığını anlayan reis şarkı söylemeye başlamış. Whitecorn ona eşlik etmiş ve beraber söylemişler. "Aa, aa, yama, ayama, ayama, aa, aa, yama, ayama. Tiny Flower denen adam, eğer adamsan sevgili karını alıp gidebilirsin. Beraberinde, beraberinde. Eğer gerçekten adam değilsen şu şimşeği götürebilirsin ancak yanında." Ve Yellow Kaçina'nın reisi Tiny Flower'a bir top şimşek fırlatmış. Ama nasıl olduysa ıskalamış. Reis ve Tiny Flower 4 kere şarkılar söylemişler beraber ve 4 kere de şimşekler hedefini bulmamış. Reis yenilgiye uğramış. Artık sıra Tiny Flower'ın büyük anne örümceğin ona verdiği güçleri denemesine gelmiş. Tiny Flower, "Şimdi o taşa oturma sırası sana geldi," demiş. Reis taşın üstüne yerleşirken Tiny Flower Whitecorn'a kemerini ve mokasenlerinin bağlarını sıkılaştırmasını söylemiş. Sonra büyük anne örümceğin kendine vermiş olduğu küçük bir çubuğu doldurmuş ve tüttürmesi için reisi uzatmış. "Ho ho ho, bu küçücük şey bana vız gelir. O kadar minnacık ki onu ham yapıp yutabilirim kolaylıkla." Bir nefes çekmiş ve kendini bir hoş hissetmiş. Sonra 3 nefes daha çekmiş, puf puf puf diye ve koca reis küt diye devrilmiş odanın ortasına. Tiny Flower ve Whitecorn başlamışlar şarkıya. "Aa, aa, yama, ayama, ayama, Ayama. Yellow kaçınılırın reisi olacak adam. Eğer adamsan, sevgili karım senin olsun. Al. Al hadi. Al hadi. Eğer adam değilsen, al bak. Şu şimşeği götür beraberinde. Ve Tiny Flower, reise bir top şimşek fırlatmış. Şimşekler tam hedefi bularak reisi ortadan ikiye bölüvermiş. Tiny Flower ve Baykon 4 kere şarkı söylemiş ve şimşekler 4 kere çarpmış reise. Tiny Flower, reisi 4 parçaya böldükten sonra karısının elinden tutarak evi terk etmiş. Karıcığım, cesur ve güçlü ol. Seni eve geri götürüyorum. Baykon ve Tiny Flower, Flint Covered Dağı'nın zirvesi boyunca koşmuşlar. Çok geçmeden onları alıp vadiye, büyük anne örümceğin evine götüren ayı patikasına rast gelmişler. Orada ancak ona teşekkür edecek ve büyülerini geri verecek kadar kalmışlar. Kadın onlara çabuk olmalarını söylemiş çünkü reisin tekrar dirilmekte olduğunu biliyormuş. Gerçekten de White Corn ve Tiny Flower uzaklarda küçük bir beyaz bulut görmüşler. Reis tekrar soluk almaya başlıyormuş ve çok geçmemiş ki can havliyle koşmakta olan White Corn ve Tiny Flower'ın etrafında şimşekler yağmaya, fırtınalar kopmaya başlamış. Kızıl suların aktığı ırmağa geçerlerken yağmur çoktan onlara yetişmiş bile. Yungue'ye ulaştıklarında yağmur hızını daha da artırmış. Eve pek az bir yolları kaldığını söyleyerek Tiny Flower, White Corn'dan daha hızlı koşmasını istemiş. Geçtikleri bir sonraki nehir Rio Grande'ymiş ve dolu yağmaya başlamış. Başlarının üstünde her türden kuş dönüp durmaktaymış ve onlar koşmaya devam etmişler. Tam köye varmalarına birkaç yüz metre kalmışken dolu şiddetini o kadar artırmış ki yerlerinden kıpırdayamaz olmuşlar. Tiny Flower ve White Corn yere kapaklanmışlar ve peşlerindeki bütün kuşlar, kargalar, kartallar, baykuşlar, serçeler ve birçok diğerleri pike yapmışlar ve kanatlarını olabildiğince açarak onlara siper olmuşlar. Onlara siper olan bu kalabalığın en üstündekiler doluya maruz kalarak benek benek olurken karga gibi altta kalanlar koyu renklerini korumuşlar. Yağmur ve dolu geçtikten sonra Tiny Flower onlara geyik etinden güzel bir ziyafet çekme vaadinde bulunmuş. Neyse sonunda çift sağ salim eve varmış. Büyük baba, büyük anne ve bebek sevinçten çılgına dönmüşler ve White Corn o kadar mutlu olmuş ki gözyaşlarına boğulmuş. Efsane hala tazeliğini koruduğundan bugün bile San Juan'da beyaz mısır yetişmektedir. 1960'lı yılların başlarında New Mexico, San Juan Pueblo'da anlatılmış Tewa dilinden Alfonso Ortiz tarafından tercüme edilmiştir. Tolovim Kadını ve Kelebek Adam, Maidu. Bir Tolovim kadını dışarı yiyecek toplamaya kırlara çıkmış. Çocuğunu da yanına almış ve çalışırken beşiğinin ucunu yere saplayarak çocuğu orada yalnız başına bırakmış. O sırada kocaman bir kelebek uçup gitmiş hemen yanından ve onun peşine düşmüş ve bir epey kovalamış onu. Tam yakalıyorken elinden kaçırıveriyormuş. Kendi kendine belki de sırtımda bu ağır şeylerle yeteri kadar hızlı koşamıyorumdur diye düşünerek geyik derisi kaftanını çıkarıp atmış. Ama hala yeteri kadar hızlı değilmiş güzel yaratığı yakalamak için. Sonunda göğsünü de çıkartmış sırtından ve gece olana dek bir telaş koşmuş kelebeğin arkasından. Sonra da çocuğunu da unutarak ağacın birinin dibine kıvrılıp derin bir uykuya dalmış. Sabah uyandığında yanında bir adamın yatmakta olduğunu görmüş. Adam, beni ta buralara kadar kovaladın. Belki de hep peşimden gelmek istersin, demiş. Eğer arzun buysa halkımdan birçok insanın arasından geçmelisin. Kadın, çocuğu tamamen aklından çıkmış bir halde ayağa kalkmış ve kelebek adamın peşine düşmüş. Gide gide uçsuz bucaksız bir vadiye gelmişler. Vadinin güney tarafı kelebek kaynıyormuş. Vadinin kenarına geldiklerinde adam, şimdiye kadar hiç kimse bu vadiden sağ çıkamamıştır. Ama beni kaybetmezsen güvende olursun. Hemen arkamdan gel, demiş. Bir süre yol almışlar. Kelebek adam ikide bir de, aman bana sıkıcı yapış, sakın bırakma, diyormuş. Vadinin ortalarına geldiklerinde, diğer kelebekler de kalabalık kümeler halinde onlara katılmış. Çiftin başları üzerinde, yüzlerini sürünerek her yöne doğru uçup duruyorlarmış. Çünkü Tolovim kadınını kendilerine istiyorlarmış. Kadın sıkıca yeni kocasına yapışmış bir halde uzun zaman onları izlemiş. Ama sonunda daha fazla dayanamayarak adamın elini bırakmış ve bir başkasını yakalamak amacıyla hamle yapmış. Ne ilkini, ne ikincisini, ne de hiçbirini yakalayamamış ve böylece yolunu da kaybederek sonsuza dek sersemlemiş bir halde vadide dolaşıp durmuş. Orada can vermiş kadın ve izini kaybettiği kelebek adam vadi boyunca yürüyerek evine gitmiş. Ve şimdilerde insanlar eski zamanlardan dem vurduklarında Bu kadının sevdiğini yitirerek başkalarının peşinde koştuğunu ama onları da ele geçiremeyince çıldırıp ölmüş olduğunu anlatırlar. 1904 yılında Rowan Dixon tarafından kayda alınmış bir hikayeye dayanmaktadır. Apache reisi karısını cezalandırır. Tiwa. Yellow House'lar, sarı ev, yolculuğa çıkmışlar. Bir gölün kenarında durmuşlar ve suyun derinliğine ulaşmak için basamak olarak bir bizon kafası koymuşlar yere. Reisin pek güzel bir kadın olan karısı kırbasını koluna takarak su getirmeye inmiş gölün kenarına. Gölün kenarına geldiğinde kafaya bakarak ''Babacığım, sen ne yakışıklı adamdın. Seni tekrar canlı görmek isterdim. Burada şu çamurun içine gömülmüş olman ne kötü.'' demiş. Daha sözlerini bitirir bitirmez kocaman beyaz bir bizon fırlamış çamurların içinden. ''Ben sözünü ettiğin adamım. Ben reis beyaz bizonum. Seni alıp beraberimde götürmek istiyorum. Başıma, boynuzlarımın arasına otur hadi.'' demiş. Kadın su kırbasını oracağa bırakarak bizonun başına tırmanmış. Güneş batmak üzereymiş ama reisin karısı hala eve dönmemişmiş. Reis mutlaka başına bir iş gelmiştir. Gidip bir göz atmalıyım demiş. Gölün kenarına vardığında onun su kabını bulmuş ve etrafa baktığında doğuya doğru gitmekte olan bir bizonun ve arkasından giden karısının ayak izlerini görmüş. Bizon kafası karımı alıp götürmüş demiş. Hemen kampa dönerek günler boyu oklar yapmış. Yeteri kadar ok yaptığına inandığında karısını aramak üzere yola çıkmış. Yürürken az daha yaşlı örümcek kadının yuvasına basıyormuş. Kadın, şo, şo, şo. Torunum, aman üstüme basma. Torunum, sen Apache reisi, living happily, reis mutlu yaşayan değil misin? Buralarda ne arıyorsun? Demiş. Büyük anne, karımı arıyorum. Reis beyaz bizon alıp götürdü onu. Bana yardım eder misin? O güçlü bir kişidir ama ben sana büyü vereceğim. Hadi şimdi doğru yaşlı Gopher kadının yanına git. Yoluna devam etmiş ve ovaya indiğinde Gopher'ın evine rastlamış. Yaşlı Gopher kadın, ''Buralarda ne işin var senin? Sen Apache reisi Living Happily değil misin? Neden buralara geldin?'' demiş. ''Evet, büyük anne, karım su almaya gidene dek pek mutlu yaşayan biriydim ben. Bizon çaldı onu benden, onun peşinden gidiyorum ve yardımına gereksinimim var.'' Yaşlı Gopher kadın, ''Torunum, karın artık çok güçlü bir adamın karısı.'' demiş. ''O reis beyaz bizondur. O artık kabilenin gelini sayılır ve gece olunca onu ortaya yatırıp kendileri de etrafını çevirip uyurlar. Üzerindeki elbise geyik derisinden biçilmiştir ve öyle sesler çıkarır ki onu sessizce oradan alıp götürmek olanaksızdır. Sen onların yattığı yerin kenarına kadar yaklaş, gerisini bana bırak.'' Apache reisi bizonların bölgesine gitmiş ve izlemek üzere bir yere saklanmış. Reis beyaz bizon karısını ortada oynatıyor, bizonlar da şarkılar söylüyormuş. Ya he ahe, ya he iya he, ya he eya, heya hina he, hina yene, hemahne. Apache dans sahasına yaklaşmış ve yaşlı örümcek kadının verdiği büyüyü etrafa saçınca bütün bizonlar uyuyakalmış. Yaşlı Gopher kadın yerin altından kızın kulağına kadar tünel açarak ''Sana yardıma geldim. Apache reisi Living Happily sürünün hemen dışında seni bekliyor.'' diye fısıldamış. Kız ''Şimdiki kocam pek güçlü biri. Elbisem geyik derisinden dikildiğinden öyle bir hışırdar ki sese kocam hemen uyanır.'' demiş. Gopher ona elbisesinin kollarını altına toplamasını söylemiş. Sonra Gopher yol göstermiş ve uyumakta olan bizon sürüsünün arasından kayıp gidivermişler. Kocası onu beklemekteymiş. ''Senin için geldim.'' demiş. ''Sen benim karımsın ve seni geri götüreceğim.'' Kadına çabucak, güvenli bir şekilde gitmeleri gerektiğini söylemiş. O pek genişmiş. 3 tane kavak ağacının yanına vardıklarında yer sarsılmaya başlamış. Beyaz bizon uyanmış. ''Biri karımı götürmüş.'' diye bağırıyormuş sürüsüne. Sürü, kavak ağaçlarına doğru giden izlerin peşine düşmüş. Apache reisi ilk kavağa, ''Kardeşim, biz onlar peşimizde, bizi saklamanı istiyorum.'' demiş. Ağaç, ''Ben pek yaşlı ve yumuşak bir ağacım, bir sonraki kardeşine başvur.'' demiş. Reis, bir sonraki ağacın yanına gitmiş, ''Kardeşim, biz onlar peşimizde, bizi saklamanı istiyorum.'' demiş. Ağaç, ''Bir sonraki kardeşine başvur.'' Bunun üzerine reis, tek bir dalıyla genç bir fidan olan 3. ağaca gitmiş. O da Apache reisi demiş. Hadi çıkın dalıma, sizlere yardım edeceğim demiş. sağ salim kendini dala attıklarında kadın çişi geldiğini söylemiş. Apache reisi bizon derisinden kaftanı rulo yaparak onun içine işemesini söylemiş ama sıvı aradan sızıp aşağılara akmış. Bizonlar geçiyor, ortalığı toz duman götürüyor ve yer sarsılıyormuş. En arkadan yaşlı, pejmürde bir bizonla küçük bir bizon koşuyormuş. Tam ağacın altına geldiklerinde küçük bizon, ''Büyük anne, burnuma gelinimizin sidik kokusu geliyor.'' demiş. Yukarı baktıklarında ağacın üstünde adamı ve kadını görmüşler. Yaşlı bizon, ''Torunum, sen hızlısın. Hemen koş, en arkadakine haber ver, o da bir öndekine söyler.'' demiş. Çok geçmeden bütün sürü geri dönmüş. Sırayla hepsi gelip ağaca toz atarlarken reis de onları vurmaya çalışıyormuş. Derken bizon reis gerilmiş ve ağaca sıkı bir toz atmış. Genç kavak ağacı neredeyse deviriyormuş. Apache reisi ise reis beyaz bizonu öldürememiş bir türlü. Başlarının üzerinde karga gak gak gak diye bağırıyormuş. Apache reisi hiddetle kargaya bu kadar zor bir durumdayken ne patırtı edip duruyorsun diye çatmış. Sana onu tam kıçından vurmanı söylemeye geldim. Can alıcı nokta sonrası. Bunun üzerine reis biz onu tam kıçından vurup öldürmüş. Reis karısıyla birlikte ağaçtan inmiş ve küçük bir ateşin yanında yüzüp kesmeye başlamışlar hayvanı. Kadının yanaklarından aşağı yaşlar akıyormuş. Beyaz bizonu kesiyorum diye mi ağlıyorsun? Hayır, gözüme duman kaçtı da. Apache kesip biçmeye devam etmiş. Tekrar karısına bakıp, sen bal gibi ağlıyorsun demiş. Yok canım, duman kaçtı dedim ya. Gözünü karısına dikmiş reis. Sen ağlıyorsun işte. Bütün bu başımıza gelenlerden sonra senin aklın hala o adamda. İyi o zaman, sen de geber onunla birlikte. Böylece yayını alıp kadını vurmuş. Ben bir Apache reisiyim demiş. Dünyayı gözleyip bu ovalarda dolaşacağım ve bir kadın kocasını terk ettiği takdirde benim karıma yaptığımın aynısı ona yapılsın. 1940 yılında Elsie Clews tarafından anlatılan bir hikayeye dayanmaktadır. New Mexico, Taos civarında anlatılan bütün diğerleri gibi bu Tiva hikayesi de Apache tiplemeleri içerir. Ova sahalarına yakınından ötürü Taolar, o bölge kabileleriyle pek bir sıkı fıkı idiler. Bu yüzden de onlarla ortak birçok kültürel nosyonu sahiptirler. Yellow House, sarı ev, halkı doğuya doğru güneşe yakın yerleşmiş olan insanları anlatmaktadır. Kocanın Vaadi, Teva. New Mexico, San Juan Pueblo'dan kaynaklanan bu hikaye, geyik avcısı ve mısır kadının hoş bir versiyonudur. San Juan köyünde genç bir adam, Capin adında bir delikanlıyla Willow Flower diye genç bir kız yaşarmış. Bunlar delice birbirlerine aşıklarmış ve evlendikleri gün ömürleri boyunca ayrılmamaya söz vermişler. Genç çift köyün kenarında bir yerde bir ev yapmış ve kız hastalığına dek 3 ay boyunca burada pek mutlu yaşamış. Genç koca karısını iyileştirme adına elinden geleni ardına koymamış ama o inadına daha da kötüye gitmiş ve kısa bir süre sonra can vermiş. Genç kocanın hayattan hiçbir umudu kalmamış. Birbirlerini asla bırakmayacaklarına dair aralarında verdikleri sözlere rağmen onun bu kadar erken çekip gitmesine hiçbir anlam verememiş. Ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra bağrına taş basıp yaşamayı öğrenmiş. Geceleri pek başka yapacak bir işi olmadığından annesiyle babasını ziyarete gidiyormuş. Bir gece köyün içinden evine dönerken köyün dışında bir yerlerde bir ışık yandığını fark etmiş. Birkaç gün boyunca bu ışığın aynı noktada parladığını görmüş ve bu onu rahatsız etmeye başlamış. Gündüzleri çalışırken bile bu aklından çıkmıyormuş. Bir gece kendi kendine gidip şu ışığa bakmalı ve ne olduğunu anlamalıyım demiş. Oraya varması yaklaşık bir saatini almış ve orada karşısına bir ev çıkınca daha da şaşırmış. Korkmasına rağmen orada kimin yaşamakta olduğu merakıyla pencereden içeri bir göz atmaya karar vermiş. Sevgili karısını içeride görünce şaşkınlıkla aklı başından gitmiş. Orada ateşin başında durmuş, dizlerine kadar uzanan simsiyah saçlarını taramaktaymış. Capin, aha en sonunda ona kavuştum işte demiş. Bu ışık benim için yanmaktaydı biliyorum. Neden daha önce gelmedim ki? Bir de böyle takıp takıştırmış, nereye gidiyor acaba? Karısı taranmayı bitirmiş, kar beyazı mokasenlerini ayağına geçirmekteymiş. Capin, gitmeden onunla konuşmalıyım demiş. Hızla merdivenleri çıkmış evin tek giriş yerinde dikildiğinde onun tavan arasına çıkan merdivene yönelmek üzere olduğunu görmüş. Hiç zaman kaybetmeden "Ne işin var senin burada?" demiş ve daha yanıt beklemeden "İçeri gel istersen" diye eklemiş. Kapin yavaşça inmiş merdivenlerden. Ona birçok geceler ışığı gördüğünü ve ne olduğunu anlamak istediğini söylemiş. "Senin olduğunu bilseydim daha önce gelirdim," demiş. Willow Flower, "Eh, o zaman daha fazla kalamazsın. Hemen gitmen gerekir buradan," demiş. "Anlayamıyorum. Kafanda ne var senin? Evlendiğimizde verdiğin sözleri unutma. Hani ölene dek ayrılmayacaktık? Artık seni bulduğuma göre ayrılmamız söz konusu değil." Willow Flower hiddetle, "Burada kalamazsın. Sen bana ait değilsin ve sıran gelene dek benimle olamazsın. Çok geç olmadan çek git bence," demiş. Kapin kalmak için inat edince aralarındaki tartışma uzayıp gitmiş. Willow Flower en sonunda "Tamam, bu gecelik kalabilirsin adam olduğun sürece," demiş. Kapin "Ben bir adamım," diyerek sertçe karşılık vermiş. "İyi o zaman, sabaha dek kalabilirsin bizimle. O zaman hala buradaysan seninle köye, eve dönerim seninle, tamam mı?" Kapin "Tamam," demiş. Willow Flower yere bir yatak sermiş ve birlikte yatıp uyumuşlar. Sabaha karşı saat 3'te Kapin burun deliklerini yakan keskin bir kokuyla uyanmış. Koku karısının bedeninden geliyormuş. Çok geçmeden Kapin bu çürük et kokusuna dayanamaz olmuş. Yavaşça yataktan çıkıp elbiselerini giymiş. Kendi kendine "Uyanmadan gidersem kurtulabilirim," demiş. Hiç ses çıkarmadan merdivenleri çıkmış. Tam son basamağa geldiğinde Willow Flower uyanmış ve "Geri dön tabansız herif. Vaatlerini sonuna dek tutmaya yemin ettin ve şimdi bunun karşılığını vermelisin," diye bağırmış. Kapin ölüler diyarında yerini almaya henüz hazır olmadığından damdan atlayarak bütün gücüyle eve doğru koşmaya başlamış. Ama Willow Flower rüzgar kadar hızlı olduğundan çoktan evden fırlayıp peşine düşmüş bile. Kapin Rio Grande'ye vardığında av peşinde dağlara çıkmakta olan köyün büyücüsüyle karşılaşmış. Yaşlı adam "Derdin ne oğlum?" demiş. "Birinden mi kaçmaktasın? Sanki başına çok kötü bir şey gelmiş gibi bir halin var." Kapin tık nefes, konuşmakta zorluk çekiyormuş ama sonunda nefeslenerek "Willow Flower'dan kaçmaktayım," demiş. Yaşlı büyücü "Ha, öyle mi?" demiş. "Burnunu seni ilgilendirmeyen işlere sokarsan başın böyle derde girer işte." "Yaşlı büyücü, bana yardım etmelisin. Sen güçleri olan birisin. Beni Willow Flower'ın ulaşamayacağı bir yere gönder hemen." Yaşlı adam, "Willow Flower'dan saklanacak bir yer yok sana bu dünyada. Seni kaçıp saklanacak, geniş bir alan bulacağın göğe fırlatacağım. Hadi durma, bu özel okun üstüne bin hemen," demiş. Kapin denileni yapmış. "Kapin, nasıl, rahat mısın orada?" "Evet yaşlı adam." "Hazır ol, şimdi seni göğe Willow Flower'ın sana asla ulaşamayacağı yere fırlatacağım." Yaşlı adamın yayından dın diye bir ses gelmiş ve Kapin göğe uçmuş. Kapin yol alırken göğe doğru, yaşlı adam da yoluna devam etmiş. Birkaç dakika sonra Willow Flower'a rast gelmiş. Büyücü, "İyi sabahlar evladım, nereye böyle?" demiş. "Kapin'in peşindeyim, onu gördün mü?" "Evet, birkaç dakika önce nehir kıyısında rastladım ona." "Sen güçleri olan birisin, söyle bana nereye gitmekte o?" "Kapin şu anda gökte. Onu yakalamak istiyorsan oraya çıkmalısın." Willow Flower, "Ne olur beni de fırlat oraya güçlü yanında." Bunun üzerine yaşlı adam onu da özel okun üzerine yerleştirerek göğe fırlatmış. Bugün bile Willow Flower Kapin'i kovalamaktadır. "Bakın şöyle bir göğe, eğer yıldızları görebiliyorsanız batıya doğru çevirin başınızı ve birbirlerinin hemen arkasında iki parlak yıldız göreceksiniz. Öndeki Kapin, arkasındaki ise onu kovalayan karısı Willow Flower'dır. 1960'lı yılların başlarında New Mexico, San Juan Pueblo'da anlatılmış, Teva dilinden İngilizce'ye Alfonso Ortiz tarafından çevrilmiştir. 27. ayrımın sonu, sayfa 395.